Ayrım 26 Yırtıcı Kuş Wilbur Smith Sayfa 319. Yavaşlan bazen iki defa kaledeki zindana geliyor ve Sir Francis'in hücresinin kapısındaki gözetleme deliğinin önünde duruyordu. Hiç konuşmuyor, sesi çıkmıyordu. Bir yılan gibi hareketsiz bekliyordu. Bazen orada birkaç dakika kalıyordu, bazen de bir saat. Sir Francis sonunda cellada bakamaz oldu. Yüzünü taş duvara döndü ama o sarı gözlerin sanki sırtını deldiğini hala hissediyordu. Pazar günü, yani Tanrı'nın günü, Manzer'le dört yeşil ceketli asker Sir Francis'i almaya geldiler. Hiçbir şey söylemediler ama kaptan onların yüzlerinden kendisini nereye götüreceklerini anladı. Hiçbiri de Sir Francis'in gözlerine bakamıyordu. Suratlarında bir tabutu taşıyan adamlarınkine benzeyen ifadeler vardı. Sir Francis avluya çıktı. Soğuk ve rüzgarlı bir gündü. Yağmur dinmişti ama dağın yamaçlarına kadar inmiş olan bulutlar acayip mavimsi grilikteydi. Bu tekin olmayan renk eski bir çürüğü andırıyordu. Kaptanın ayaklarının altındaki taşlar biraz önce dinen sağanak yüzünden ıslak ıslak parlıyordu. Sir Francis sert rüzgarda titrememeye çalıştı. Yanındaki nöbetçiler onun korkudan titrediğini sanabilirlerdi. ''Tanrı sizi korusun.'' Çılgınca esen rüzgarda bu genç ve berrak ses Sir Francis'e ulaştı. Kaptan durup yukarıya baktı. Hal yukarıda yüksek iskelede duruyordu. Rüzgar siyah saçlarını karıştırıyordu. Çıplak göğsü ıslaktı, üzerinde yağmur damlaları ışıldıyordu. Sir Francis bağlı ellerini kaldırarak ''In Arcadia Habito!'' diye bağırdı. ''Yemini unutma!'' Uzaktan bile oğlunun dehşet dolu yüzünü görebiliyordu. Sonra nöbetçiler onu kalenin silah deposunun altındaki bodruma inen merdivene açılan kapıya doğru ittiler. Manzer onu kapıdan sokarak merdivenden indirdi. Aşağıda durup demirli kapıya çekine çekine vurdu. Yanıt beklemeden kapıyı açtı ve Sir Francis'i içeri itti. Oda iyice aydınlıktı. 12 mumun ışığı açık kapıdan giren hava ile titreşti. Bir yanda Jacobus Hope yazı masasının başında oturuyordu. Önünde bir parşömenle bir mürekkep hokkası, sağ elinde de bir tüy kalem vardı. Başını kaldırarak rengi uçmuş yüzünde dehşet dolu bir ifadeyle Sir Francis'e baktı. Yanağında kıpkırmızı bir çıban çıkmıştı. Katip mahkuma fazla bakamayarak gözlerini masaya dikti. Dipteki duvarın önünde insanları bağlayıp gerdikleri işkence aleti duruyordu. Çerçevesi teak ağacından yapılmıştı. Yatılacak yerine kolları ve bacaklarını uzatmış en uzun boylu bir insan bile sığabilirdi. İki ucuna sağlam çarklar takılmıştı. Bunlarda levyelerin sokulabileceği demir dişli mandallar ve yarıklar bulunuyordu. Katibin masasının karşısındaki duvarda bir mangal yanıyor, üstündeki duvara takılı çengellerden korkunç ve acayip aletler sarkıyordu. Mangaldan etrafa insanı yatıştıran hoş bir sıcaklık yayılıyordu. Yavaş Jan germe aletinin yanında duruyordu. Arkasındaki bir çengele ceketiyle şapkasını asmıştı. Nalbantlarınkine benzer deri bir önlük takmıştı. Tavana bir makara vidalanmıştı. Bundan sarkan ipin ucunda demir bir çengel vardı. Nöbetçiler Sir Francis'i taş zeminli odanın ortasına götürürlerken Yavaş Jan hiçbir şey söylemedi. Adamlar tavandan sarkan çengeli kaptanın bileklerindeki bağlara taktılar. Manzer makaradaki ipi gerince kaptanın kolları yukarıya kalkarak iyice gerildi. Ayaklarını yere basıyordu ama aciz durumdaydı. Manzer Yavaş Jan'a selam verdi. Sonra o ve adamları geri geri giderek odadan çıktılar. Kapıyı arkalarından kapattılar. Kapının kanatları sesin dışarı çıkmasını engelleyecek kadar kalındı. Odaya çöken sessizlikte Hop gürültülü gürültülü öksürdü ve şirket mahkemesinin Sir Francis'le ilgili kararını okumaya başladı. Çok kötü kekeliyordu ama sonunda belgeyi masaya bırakarak açık açık ''Tanrı da şahidimdir Kaptan Courtney'' diye bağırdı. ''Buradan 100 fersa ötede olmak isterdim. Bu hoşuma giden bir görev değil. Size bu sorgulamada bizimle işbirliği yapmanızı rica ediyorum.'' Sir Francis yanıt vermeden sakin sakin Yavaş Jan'ın sarı gözlerinin içine baktı. Hop parşömeni tekrar aldı. Yazıyı okurken sesi titriyor, yine kekeliyordu. ''İlk soru. Mahkum Francis Courtney şirketin gemisi Stan Vastikhyde'ın manifestosunda eksik olan yükün yerini biliyor mu?'' Kaptan hala karşısındaki sarı gözlere bakıyordu. ''Hayır'' diye yanıt verdi. ''Mahkum sözünü ettiğiniz yük konusunda hiçbir şey bilmiyor.'' Hop boğuk bir sesle ''Lütfen tekrar düşünün efendim'' dedi. ''Ben çok nazik bünyeli bir insanım. Midem çok rahatsız.'' Rüzgarın süpürdüğü iskeledeki insanlar için saatler azap veren bir yavaşlıkla geçti. Sık sık silah deposunun basamaklarının altındaki küçük önemsiz kapıya bakıyorlardı. Orada ne bir hareket vardı ne de bir ses duyuluyordu. Sonra bu soğuk yağmurlu sabahın ortalarına doğru kapı açıldı ve Jacobus Hope avluya fırladı. Subayların atlarını bağladıkları parmaklığa doğru sendeleyerek gitti ve sanki bacakları artık kendisini taşımıyormuş gibi oradaki demir halkalardan birine tutundu. Boğulmaktan yeni kurtarılmış bir insan gibi orada durmuş soluk almaya çalışıyordu. Etrafındaki hiçbir şeyin farkında değilmiş gibiydi. Surlardaki bütün çalışmalar durdu. Hugo Barnard ve yardımcıları bile sessizleştiler. Hepsi de mutsuz küçük katibe bakıyorlardı. Herkesin gözüne diktiği Hop birdenbire iki büklüm olup yerdeki taşların üzerine kustu. Sonra elinin tersiyle ağzını silerek sanki kaçacak yer arıyormuş gibi çılgınca etrafına bakındı. Sendeleye sendeleye parmaklıktan uzaklaştı. Sonra koşarak avluyu açtı ve valinin dairesine giden basamaklardan çıktı. Merdivenin başındaki nöbetçilerden biri onu durdurmaya kalkıştı ama Hop, ''Ekselanslarıyla konuşmam gerekiyor.'' diye haykırarak adamın yanından geçti. Geldiğini haber vermelerini beklemeden valinin kabul salonuna daldı. Van de Velde uzun cilalı masanın başında oturuyordu. İki yanında dört kentli vardı. Vali ona söyledikleri bir şeye gülüyordu. Hop titreyerek eşikte durduğu zaman valinin kalın dudaklarındaki tebessüm dondu. Katibin yüzü bir ölününki gibi bembeyazdı. Gözleri dolmuştu. Ayakkabıları kusmukla beneklenmişti. Van de Velde, ''Buna nasıl cüret ettin Hop?'' diye gürledi ve şişko gövdesini zorlayarak yerinden kalktı. ''Buraya böyle dalma cesaretini nereden buldun?'' Hop kekeledi. Ekselans, bu işi yapamayacağım. O odaya geri dönmeyeceğim. Lütfen bunu yapmam için ısrar etmeyin. Oraya başka birini yollayın. Van de Velde, ''Hemen oraya geri dön.'' diye emretti. ''Bu senin son şansın.'' Hop, seni uyarıyorum. Ya görevini bir erkek gibi yaparsın ya da cezasını çekersin. Hop açık açık ağlıyordu artık. Anlamıyorsunuz. Bunu yapamayacağım. Orada neler olduğunu bilmiyorsunuz. Ben... Git, hemen git. Yoksa sana da aynı biçimde davranılır. Hop ağır ağır geri gitti. Van de Velde arkasından bağırdı. Şu kapıları kapat, solucan! Hop körleşmiş gibi sendeleyerek avluda ilerledi. Gözleri yine dolmuştu. Küçük kapının önünde durdu ve gözle görülecek bir biçimde kendini toplamaya çalıştı. Sonra da hızla kapıdan dalıp gözden kayboldu. Sessiz seyirciler artık katibi göremiyorlardı. Akşam üzere kapı tekrar açıldı. Yavaş can avluya çıktı. Her zamanki gibi kara giysilerine bürünmüş, başına yüksek tepeli siyah şapkasını geçirmişti. Yüzünde sakin bir ifade vardı. Kalenin kapılarından ağır ağır bir kral edasıyla çıktı. Baktığı bahçelerin arasındaki caddeden konağa doğru yürüdü. O gittikten birkaç dakika sonra Hop dışarı fırladı. Koşa koşa ana binaya gitti. Döndüğü zaman şirketin cerrahı yanındaydı. Doktor eline deri çantasını almıştı. İki adam silah deposunun merdiveninden inerek gözden kayboldular. Uzun bir süre sonra cerrah tekrar gözüktü ve kapının önünde bekleşen Manziyerli adamlarına kısaca bir şeyler söyledi. Çavuş ona selam verdi ve adamlarıyla merdivenden indi. Tekrar dışarı çıktıkları zaman Sir Francis de yanlarındaydı. Kaptan yardım edilmeden kendi başına yürüyemiyordu. Elleri ve ayakları sarılıydı. Sargılara kan sızmaya başlamıştı bile. Adamlar ayakları sallanan ve başı düşmüş olan Sir Francis'i sürükleyerek avludan geçirirlerken Hal, ''Ah tanrım!'' diye fısıldadı. ''Onu öldürmüşler!'' Sir Francis bu sözleri duymuş gibi başını kaldırarak oğluna baktı. Sonra da yüksek ve berrak bir sesle ''Hal!'' diye bağırdı. ''Yeminini unutma!'' Hal de haykırarak yanıt verdi. ''Seni seviyorum baba!'' Bu sözleri azapla boğulurcasına söylemişti. Barnard'ın kırbacı sırtına indi. ''İşine dön köpek!'' O akşam mahkumlar ayaklarını sürüyerek sırayla Sir Francis'in hücresinin önünden geçer ve merdivenlerden inerlerken Hal duraklayarak usulca ''Tanrı'ya ve bütün azizlerine seni korumaları için yalvarıyorum baba'' diye seslendi. Babasının samanları hışırdatarak döndüğünü duydu. Uzun bir sessizlik oldu. Delikanlı sonra Sir Francis'in sesini işitti. ''Sağ ol oğlum. Tanrı önümüzdeki günlere katlanabilmemiz için ikimize de güç versin.'' Katinka yatak odasındaki panjurların arkasından uzun boylu yavaş canın talim yerinden çıkarak caddede ilerlediğini gördü. Cellat çim alanların aşağısındaki duvarın arkasında gözden kayboldu. Genç kadın onun doğruca kulübesine gideceğini anladı. Günün yarısını yavaşcanın dönüşünü bekleyerek geçirmişti. Şimdi sabırsızlanıyordu. Katinka şapkasını giyerek aynaya baktı. Ama gördüğü hoşuna gitmedi. Bir bukleyi çekerek omuzuna kadar indirdi. Sonra da aynadaki görüntüsüne gülümseyerek küçük kapıdan arka verandaya çıktı. Çardağı saran çıplak sarmaşıkların altındaki taş döşeli yolda ilerledi. Kış rüzgarları sarmaşıklardaki son kızıl yaprakları da sürüklemişti. Yavaşcan'ın kulübesi ormanın kenarındaydı. Burada başka bir yapı yoktu. Kolonide en aşağı tabakadan biri bile cellatla komşu olmak istemiyordu. Katinka kulübeye vardığında ön kapının açık olduğunu gördü. Duraklamadan kapıya vurmadan içeri girdi. Tek oda bir münzevinin hücresi gibi hemen hemen bomboştu. Yere inek gübresi serilmişti. Etrafa bayat duman ve ocaktaki soğuk küllerin kokusu yayılmıştı. İçeride sadece bir yatak, bir tek masa ve sandalye vardı. Katinka odanın ortasında durdu ve arka avludan gelen su şakırtısını duydu. Sesin geldiği yere doğru gitti. Yavaşcan su yalağının yanında duruyordu. Belden yukarısı çıplaktı. Deri bir kovayla yalaktan aldığı suları başından aşağıya döküyordu. Cellat başını kaldırarak kadına baktı. Islak saçlarından sular göğsüne ve kollarına akıyordu. Kol kasları profesyonel bir güreşçininki gibi sert ve yassıydı. Katinka neşeyle ya da Romalı bir gladyatörünki gibi diye düşündü. Sonra beni burada gördüğüne şaşmadın sanırım dedi. Aslında bu bir soru değildi. Celladın yassı gözlerinden yanıtı okuyabiliyordu. Yavaşcan sizi bekliyordum dedi. Tanrıça Kali'yi bekliyordum. Başka hiç kimse buraya gelmeye cesaret edemezdi. Katinka bu acayip ad yüzünden gözlerini kırpıştırdı. Gidip tulumbanın yanındaki alçak duvara oturdu. Bir süre hiç konuşmadı. Sonra beni neden böyle çağırıyorsun diye sordu. Zelda'nın ölümü aralarında garip gizemli bir bağ oluşturmuştu. O güzel Seylan adasındaki Trinco Male'de kutsal fil gölünün yanında Kali'nin tapınağı var. Kolonideyken her gün oraya giderdim. Kali Hinduların ölüm ve yok etme tanrıcasıdır. Ben ona tapıyorum. Katinka o zaman celladın deli olduğunu anladı. Bu bilgi ilgisini uyandırmıştı. Kollarının dirsekten aşağı kısmındaki ince renksiz tüylerin diken diken olmasına yol açtı. Katinka uzun bir süre sessizce oturarak adamın temizlenme işini bitirmesini seyretti. Yavaşcan iki eliyle saçlarına bastırarak suları akıttı. O ince sert kaslı kollarını kare biçimi bir bezle kuruladı. Atletini sırtına geçirdi, sonra siyah ceketini duvarda asılı olduğu yerden aldı. Onu da çamaşırının üzerine giydi. Ceketin boynuna kadar çıkan bütün düğmelerini ilikledi. Sonunda genç kadına baktı.
''Küçük serçemle ilgili hikayeyi dinlemeye geldiniz.''
Katinka bu güzel ve ahenkli sesiyle bir vaiz olmalıymış diye düşündü. Ya da operada şarkı söyleyen bir tenor. Sonra ''Evet'' dedi, ''Onun için geldim.'' Cellat sanki Katinka'nın aklından geçenleri okuyor, onun ne istediğini tamı tamına biliyordu. Katinka'ya o gün silah deposunun altındaki odada olanları anlattı. Hiçbir ayrıntıyı atlamadı. Şarkı söyler gibi konuşuyor, tarif ettiği korkunç şeylere bir Yunan tragedyasındaki kaçınılmaz soylu davranışlarmış gibi hava veriyordu. Katinka zevkten uçuyordu. Cellat'ı dinlerken kollarını kavuşturmuş duvarın üstünde öne arkaya sallanıyordu. Yavaşcan'ın sözleri sona erdiği zaman uzun bir süre güzel yüzünde adeta vecd dolu bir ifadeyle öylece oturdu. Sonra beni Kali diye çağırmaya devam edebilirsin dedi. Ama yalnızken başka hiç kimse bu adı duymamalı.
Teşekkür ederim tanrıçam.
Cellat kadının duvardaki kapıya gidişini seyrederken uçuk renkli gözleri dindarca denilecek bir ateşle parlıyordu. Katinka kapıda durdu ve adama bakmadan sordu. ''Neden ondan küçük serçem diye söz ediyorsun?'' Yavaşcan omzunu silkti.
''Çünkü o bugünden itibaren bana ait. Onlar sonsuza kadar bana ve Tanrıça Kali'ye ait olacaklar.''
Katinka bu sözler üzerine sevinçle hafifçe titredi. Sonra da bahçelerin arasından geçen yoldan konağa doğru gitti. Her adımda celladın üzerine dikili bakışlarını daha iyi hissediyordu. Katinka konağa döndüğü zaman Sukeyna onu bekliyordu. ''Beni çağırtmışsınız hanımım.''
''Benimle gel Sukeyna.'' Kızı odasına götürerek panjurları kapalı pencerenin önündeki şezlonguna yerleşti. Sukiyena'ya da karşısında durmasını işaret etti.
Kleinhans sık sık bir hekim kadar usta olduğundan söz etti dedi. Bütün bunları sana kim öğretti?
Annem böyle şeyleri çok iyi bilirdi. Bir ustaydı o. Daha çok küçükken annemle birlikte şifalı ot toplamaya giderdim. Annemin ölümünden sonra dayımdan ders aldım.
Buradaki bitkileri tanıyor musun? Onlar doğduğun yerdeki otlardan farklı değiller mi?
Bazıları aynı. Farklı olanlar konusunda da kendim bilgi edindim.
Katinka bütün bunları Kleinhans'tan öğrenmişti zaten. Ama köle kızın müzik gibi tatlı sesini dinlemek hoşuna gidiyordu.
Sukiyena, dün kısrağım tökezledi. Az kalsın beni fırlatıyordu. Bacağım eğer kayışına takıldı. Cildimde kötü bir iz kaldı. İlaç kutunda bunu iyileştirecek bir şey var mı?
Evet hanımım.
Bak, Katinka arkasına yaslanarak eteğini dizinin yukarısına kadar kaldırdı. Ağır ağır beyaz ipek çorabını indirdi. Bak diye emretti. Sukiyena onun önünde halının üzerine zarif bir tavırla çöktü. Parmağını Katinka'nın bacağına dokundurdu. Çiçeğe konan bir kelebek kadar hafifçe.
Kadın ellerinde şifa olduğunu hissediyorum dedi içini çekerek.
Sukiyena sesini çıkarmadı. Siyah saçlarının bir perçemi yüzünü örtüyordu.
Katinka, sen kaç yaşındasın diye sordu.
Köle kız bir an durdu. Sonra da genç kadının dizinin arkasındaki büyük çürüğü incelemeyi sürdürdü.
Ben kaplan yılında doğmuşum. Onun için gelecek yıl 18'inde olacağım.
Sen çok güzelsin Sukiyena ama zaten bunu biliyorsun öyle değil mi?
Ben kendimi güzel hissetmiyorum hanımım. Bence bir köle kendini hiçbir zaman güzel hissedemez.
Ne gülünç bir fikir. Katinka konuşmanın bu konuya kaymasından hiç hoşlanmadığını belli etti. Söyle ağabeyin de senin kadar güzel mi?
Sukiyena'nın parmağı bir an titredi. Katinka ah bu ok yerini buldu diye düşünerek usulca gülümsedi. Sonra da sordu. Ne dediğimi duydun mu?
Sukiyena hafif bir sesle bence Altuğ da bu dünyada yaşayan ve yaşamış olan insanların en güzeli diye yanıt verdi.
Sonra bu sözleri söyler söylemez de pişman oldu. Bu kadının en savunmasız olduğu konuları öğrenmesinin bazı tehlikelere yol açacağını biliyordu. Ama artık o sözleri geri alması imkansızdı.
Ağabeyin Altuğ da kaç yaşında?
Benden 3 yaş büyük.
Sukiyena gözlerini yere dikmişti.
İlaçları getirmem gerekiyor hanımım.
Katinka dönmeni bekleyeceğim dedi. Çabuk ol.
Genç kadın yastıklara dayandı. Kafasında birbirini kovalayan hayaller ve sözler yüzünden kah gülümsedi kah kaşlarını çattı. Beklenti içinde ve sevinçliydi ama aynı zamanda huzursuz ve hoşnutsuzdu. Yavaşcanın sözleri kafasında katedral çanları gibi yankılanıyor, onu rahatsız ediyordu. Artık daha fazla hareketsiz oturamayacaktı. Ayağa fırlayarak odada ava çıkmış bir pars gibi dolaşmaya başladı.
''Bu kız da nerede kaldı?'' diye söylendi.
Sonra gözü boy aynasındaki görüntüsüne takılınca o yana döndü.
''Kali?'' diye fısıldayarak gülümsedi. ''Ne şahane bir at, ne gizemli ve harika bir isim.''
Aynada Sukiyena'nın görüntüsü belirdi. Köle kız arkasında duruyordu.
Sukiyena, bere için merhem getirdim hanımım dedi.
Katinka'nın yakınındaydı ama derin bakışlı gözlerinden duyguları anlaşılmıyordu.
Katinka, teşekkür ederim küçük serçem diye fısıldadı. Sonra içinden ekledi.
Sonsuza kadar bana ait olmanı istiyorum. Sen Kali'ye ait olmalısın.
Kadın şezlonga döndü. Sukiyena da tekrar onun önünde diz çöktü. Melem önce Katinka'nın bacağının derisine serin geldi. Ama sonra ilaçtan çevresine bir sıcaklık yayıldı. Sukiyena'nın parmakları çok usta ve deneyimliydi.
Katinka, güzel bir şeyin mahvolmasından nefret ederim diye fısıldadı. Demek ağabeyin güzel. Onu çok mu seviyorsun Sukiyena?
Köle kız yanıt vermeyince uzanıp onu çenesinden tuttu ve başını kaldırdı. Böylece Sukiyena'nın gözlerinin içine bakabilecekti. Kızın gözlerindeki ızdırap kalbinin hızla çarpmasına neden oldu.
''Benim zavallı küçük serçem'' dedi.
Kızın ruhunun ta derinliklerini etkilediğini düşünüyor ve seviniyordu.
''Demin yavaş candan geldim ama beni bahçe yolunda gördün. Beni bekliyordun değil mi?''
''Evet hanımım.''
Sana yavaş canım bana anlattıklarını tekrarlayayım mı? Onun kaledeki özel odasından söz edeyim mi? Orada olup bitenlerden.
Katinka kızın yanıtını beklemeden yumuşak bir sesle konuşmasını sürdürdü. Sukiyena masaj yaparken duraklayınca da sözlerini yarıda kesti.
İşi bırakma Sukiyena, dokunuşların sihirli.
Konuşması sona erdiği zaman Sukiyana sessizce ağlıyordu. Gözyaşları zeytin cenderesinden damlayan yağlara benziyor, kızıl altına benzeyen yanaklarında parıldıyordu.
Katinka ağabeyi ne zamandan beri kalede diye sordu.
Onun seni almak için dağlardan 4 ay önce döndüğünü duydum. Bu çok uzun bir süre. Onu yargılamamış, ceza da vermemişler.
Katinka bir an durup dakikaların ağır ağır akmasını bekledi. Köle kızın gözyaşları gibi. Vali Kleinhans görevini ihmal etmiş ya da biri onu ikna etti. Ama benim kocam görevlerine bağlı enerjik bir insandır. Adaletin engellenmesine de izin vermez. Hiçbir asi uzun süre onun elinden kurtulamaz.
Sukiyana artık rol yapamıyordu. Felakete uğramış biri gibi Katinka'ya bakıyordu. Genç kadın sözlerini sürdürdü.
Kocam Altuğ'dayı yavaş Jan'la birlikte o gizli odaya gönderecek. Ağabeyinin o güzelliği kalmayacak. Ne feci, ne yazık. Bu felaketi engellemek için ne yapabiliriz acaba?
Sukiyana, hanımım diye fısıldadı. Kocanızın gücü var, her şey onun elinde.
Kocam şirketin bir hizmetkarı, sadık ve yumuşamayan bir hizmetkar. O görevlerini yerine getirmekten hiçbir zaman kaçınmaz.
Çok güzelsiniz hanımım. Hiçbir erkek sizi reddedemez. Onu ikna edebilirsiniz.
Sukiyana başını eğdi. Size bütün ruhumla, bütün kalbimle yalvarıyorum.
Katinka, ağabeyinin hayatını kurtarmak için neler yapardın diye sordu. Nasıl bir bedel öderdin benim küçük serçem?
Hiçbir fedakarlıktan kaçınmam. Hiçbir bedel bana fazla pahalı gelmez. İstediğiniz her şeyi yaparım hanımım.
Onun serbest bırakılmasını sağlayamayız Sukiyana. Bu bakımdan hiç umut yok. Bunu anlıyorsun değil mi?
Katinka'nın sesi şefkatliydi. Kadın için için ekledi. Zaten ben de bunu istemem. Ağabeyi kalede olduğu sürece bu küçük serçe kafesinden kaçamaz.
Ben böyle bir şeyi umamam zaten.
Sukiyana başını kaldırdı. Katinka tekrar onun çenesini tuttu ama iki eliyle. Kıza doğru yavaşça eğildi.
Altuğ da ölmeyecek.
Bir an durdu, sonra da söz verdi. Onu yavaş yanın elinden kurtaracağız. Sen ve ben.
Katinka kızı ağzından öptü. Sukiyana'nın dudakları gözyaşlarından ıslaktı. Sıcak ve tuzlu bir tadı vardı. Neredeyse kan gibi.
Sukiyana dudaklarını öz suyunu arayan arı kuşunun gagasına doğru açılan bir orkidenin yaprakları gibi yavaşça araladı.
Sukiyana Altuğ da dedi kendi kendine. Altuğ da bunu senin için yapıyorum. Yalnızca senin için.
Güneş ertesi gün berrak, bulutsuz bir gökyüzünde doğdu. Hava hala soğuktu ama güneş ışıl ışıldı. Rüzgar da kesilmişti. Hal iskeleden zindanın kapısına bakıyordu. Daniel de onun hemen yanındaydı. Hal'in işini kendi geniş omuzlarına yükleniyor, delikanlıyı Barnard'ın kırbacından koruyordu. Yavaş yan kapıdan girip avluda ağır ağır ilerledi. Bir cenaze evinin sahibi gibi yürüyordu. Silah deposuna giderken Hal ona dehşet dolu gözlerle baktı. Sonra cellat iskelenin altından geçerken birdenbire ayağının dibinde kalın tahtanın üstünde yatan ağır duvarcı çekicini kaptı. Onu aşağıya fırlatarak celladın kafasını ezmek için havaya kaldırdı. Ama Daniel iri eliyle onun bileğini kavradı ve çekici delikanlının elinden aldı. Bir çocuktan oyuncağını alıyormuş gibi. Sonra çekici surun üzerine Hal'in erişemeyeceği bir yere koydu.
Delikanlı, bunu neden yaptın diye yakındı. O köpeği öldürebilirdim.
Daniel, ama bu bir işe yaramazdı dedi. Bir emir kulunu öldürerek Sir Francis'i kurtaramazsın. Sadece kendi hayatını feda edersin ve eline de bir şey geçmez. Babana başka birini yollayıverirler.
Mansayer Sir Francis'i zindandan yukarı çıkardı. Kaptan kemikleri kırılmış, sargılı ayaklarıyla yardım edilmeden yürüyemiyordu. Ama onu avluda sürüklerlerken başını dimdik tutuyordu.
Hal ıstırapla, baba diye haykırdı, buna izin veremem.
Sir Francis başını kaldırarak oğluna baktı. Yüksek surların üzerinde duran Hal'e erişebilecek bir sesle
''Güçlü ol oğlum'' dedi. ''Benim için güçlü ol.''
Mansayer onu iterek silah deposunun altındaki merdivenden indirdi. O gün Hal'e pek uzun geldi. Geçirdiği günlerin hepsinden çok daha uzun. Sonunda yavaş can silah deposunun altındaki kapıdan çıktığı sırada avlunun kuzey tarafı koyu gölgeler içindeydi.
Hal bu zehirli yılanı öldüreceğim diye homurdandı. Ama cellat iskelenin altından geçerken Daniel delikanlıyı karşı koyamayacağı bir güçle sıkıca tuttu. Yavaş can kale kapısından çıktı. Hop koşarak avluya çıktı. Yüzünde dehşet dolu bir ifade vardı yine. Şirketin cerrahını çağırdı. İki adam yine merdivenden inerek gözden kayboldular. Bu kez askerler Sir Francis'i sedye ile dışarı çıkardılar. Hal aşağıya ona baba diye bağırdı ama kaptan yanıt vermedi. Hafif bir hareket bile yapmadı. Hugo Bernard delikanlıya, "Seni sık sık uyardım," diye böğürdü. Tahtaların üzerinde ilerleyerek Hal'in sırtına 12 defa kırbaçla vurdu. Hal bu darbelerden kaçmak için hiçbir şey yapmadı. Barnard geriledi. Delikanlının canının yandığını belirtecek hiçbir hareket yapmaması onu şaşırtmıştı. Dönerken homurdandı. "Bir daha böyle budalaca gevezelik edip durursan köpeklerimi üzerine salarım." O sırada avluda şirketin cerrahı askerler baygın olan Sir Francis'i aşağıya hücresine taşırlarken ciddi bir tavırla kaptana baktı. Sonra da yanında Hop'la valinin avlunun güney tarafındaki dairesine gitti. Van de Velde masasına yayılmış olan kağıtlardan başını öfkeyle kaldırdı.
"Evet, ne var Doktor Sar? İşin başımdan aşkın. Buraya zamanımı ziyan etmeye gelmediğinizi umarım."
Mahkumdan söz edecektim Ekselans. Doktor Sar'ın hem şaşırmış hem de özür diliyormuş gibi bir hali vardı. Van de Velde adamın sözlerini sürdürmesine izin vermeden öfkeyle Hop'a döndü. Katip endişeyle doktorun arkasında duruyor ve parmaklarının arasındaki şapkasını çevirip duruyordu.
Hop, şu korsan artık boyun eğdi mi? Öğrenmek istediğimiz şeyi bize açıkladı mı?"
Bağırmaya başlamıştı. Hop bir adım geriledi.
"O çok inatçı. Böyle bir şeyin olacağına inanmazdım. Bir insanın..."
Bu sözleri üzüntüyle kekeleyerek söylemişti. Sonra birdenbire sustu.
"Ben seni sorumlu tutuyorum Hop."
Van de Velde tehdit dolu bir tavırla yazı masasının arkasından çıktı. Mutsuz küçük katibe eziyet etme oyununa ısınmaya başlıyordu. Ama cerrah araya girdi.
"Ekselans, mahkumun hayatından endişe ediyorum. Bir gün daha sorguya çekildiği takdirde bundan sağ çıkamayabilir."
Van de Velde öfkeyle ona döndü.
"Bütün bu işin can damarı da bu doktor. Courtney ölüme mahkum edilmiş olan bir adam. O ölecek. Bu bakımdan size ciddi bir söz veriyorum."
Masasına giderek ağır ağır yumuşak koltuğuna oturdu.
"Buraya gelip bana onun hemen öleceğinden söz etmeyin. Ben sizle sadece mahkumun can acısını hissedecek durumda olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Courtney konuşacak halde mi? Ya da hiç olmasa soruyu anladığını belirten bir şey yapıyor mu? Evet doktor."
Van de Velde hiddetle adama baktı. Cerrah yanıtını hazırlarken gözlüğünü çıkarıp camlarını sildi. Van de Velde'nin nasıl bir yanıt beklediğini biliyordu. Onun istediğini yapmamanın hiç de iyi bir şey olmayacağını bildiği gibi. "Mahkum şu anda bilincine hakim değil." Van de Velde suratını asarak onun sözünü kesti.
"Peki ya celladın o pek övülen ustalığı? Onun hiçbir zaman bir mahkumu kaybetmediğini duydum, yani istemeyerek."
"Ben resmi celladın ustalığını küçümsemiyorum efendim. Mahkumun yarın sabaha kadar bilincine kavuşacağından eminim."
"Yani Courtney yarın sabah sorgulamanın sürdürülmesi bakımından yeteri kadar sağlıklı olacak, öyle mi?"
"Evet Ekselans, ben böyle düşünüyorum."
"Pekala Minher, bu sözünüzü unutmayacağım. Mahkum mahkemenin kararına uygun bir biçimde resmen idam edilmezse bunun hesabını bana siz verirsiniz. Halk adaletin yerine geldiğini görmeli. Bir adamın surların dibindeki kapalı bir odada rahatça can vermesi bir işe yaramaz. Onu herkesin görmesi için talim yerine çıkarmamız gerekir. Onun herkese bir ders olmasını istiyorum, anlıyor musunuz?"
"Evet Ekselans." Doktor geri geri kapıya doğru gitti.
"Sen de Hop, ne dediğimi anlıyor musun ahmak? Bu korsanın kalyondan aldığı yükü nereye sakladığını öğrenmek istiyorum. Ondan sonra da heyecan uyandıracak bir biçimde güzelce idam edilmeli. Kendi iyiliğin için bu iki şeyi sağlamalısın."
"Peki Ekselans."
"Yavaş yanına konuşmak istiyorum. O yarın sabah çalışmaya başlamadan önce onu bana yollayın. Celladın sorumluluklarını iyice anlaması gerekiyor."
"Hop, celladı ben kendim getireceğim," diye söz verdi. Hugo Barnard surlardaki çalışmaları sona erdirdiği sırada yine karanlık basmıştı. Adam bitkin mahkumlara aşağıya avluya inmelerini emretti. Hal merdivene doğru giderken babasının hücresinin önünden geçti ve çaresizce Sir Francis'e seslendi.
"Baba, beni duyabiliyor musun?"
Yanıt alamayınca kapıyı yumruklamaya başladı.
"Baba, benimle konuş. Tanrı adına konuş benimle."
Manzer bu kez olsun biraz anlayışla davrandı ve delikanlıyı merdivenden inmeye zorlamadı. Hal tekrar yalvardı.
"Baba lütfen, benim, ben, oğlun Hal, beni tanımıyor musun?"
Delikanlının tanıyamadığı boğuk kırıltılı bir ses.
"Hal," dedi, "sen misin oğlum?"
"Ah tanrım,
Hal yere dizlerinin üzerine çökerek aldığını kapıya dayadı. "Evet baba, benim."
"Güçlü ol oğlum. Bu daha fazla sürmeyecek. Ama sana emrediyorum. Beni seviyorsan yeminine sadık kalırsın."
"Izdırap çekmene izin veremem. Bunun sürmesine razı olamam."
"Hal." Sir Francis'in sesi birdenbire güçlenmişti. "Artık canım yanmıyor. Ben bu noktayı geçtim. Artık bana zarar veremezler. Ama senden yararlanmaya kalkışırlarsa o başka."
"Seni rahatlatmak için ne yapabilirim?" Hal yalvarıyordu. "Bana ne yapabileceğimi söyle."
"Artık yapabileceğim bir tek şey var. Senin güç ve azminin yerinde olduğunu bilerek ölmeme izin vermen. Bir erkek olmasına yardım etmelisin."
"Sana söz veriyorum kaptan."
Hal başını kaldırdı. "Kimsenin yardımına ihtiyacım yok." Sesi şimdi daha güçlüydü. "Sana verdiğim sözde duracağım baba. Bana karşı olan güvenine ihanet etmeyeceğim."
"Elveda Hal." Sir Francis'in sesi hafiflemeye başlıyordu. Sanki adam dipsiz bir kuyuya yuvarlanıyordu.
"Sen benim kanımsın. Sonsuz yaşamla ilgili vaadimsin. Elveda hayatım."
26. ayrımın sonu. Sayfa 333.